günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Böyle okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 3. bölüm 4. ayetinde. Başka deyişle, günah işleyen herkes yasasızlıktan suçludur. Günah yasasızlıktır. Yuhanna daha önce, bakın Tanrı çocukları adıyla tanınalım diye baba bize ne tür sevgi gösterdi. Gerçekten de öyleyiz diyor. Dünya bizi bunun için anlamıyor çünkü onu anlamadı. Sevgili kardeşlerim, şu anda Tanrı çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belirgin değildir. Ama Mesih belirgin olduğunda ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Bu umudu taşıyan herkes Mesih suçsuz olduğu gibi kendini suçtan arıtır. Dördüncü ayette de günah işleyen herkes yasasızlıktan suçludur. Günah yasasızlıktır. Burada dikkat etmeliyiz. Çünkü birinci bölümde imanlının da günah işlediği, hatta günah işlemiyorum diyenin yalan konuştuğu yazılıdır. Burada ise günah işleyen herkesin yasasızlıkla suçlandığını okuyoruz. Şimdi orijinal metinde günah işlemek, sürekli bir şekilde günah içerisinde yaşamak anlamına gelmektedir. Yani burada söz konusu ara sıra günaha düşmek değil, sürekli ve bilinçli şekilde günah işlemekte devam etmektir. Yuhanna'nın burada belirttiği şudur: günah işleyen ve bunu da vurdum duymaz bir şekilde sürdüren. Gerçekten yeni doğuş olan bir kişi bu şekilde sürekli olarak günah içerisinde yaşayıp da babayla beraberliği olamaz. Çünkü günah işleyen herkes yasaya karşı gelmiş olur. Tanrı bazı yasalar koymuştur. Günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Tanrı günahlı olduğumuzu görmemiz ve onun isteğini bilmemiz için yasalar koydu. Yasanın amacı kurtarmak değil, insana günahlı olduğunu açıklamaktır. Günah temel olarak Tanrı'nın isteğine aykırı olan bir şeydir. Başka deyişle günahlı, Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyendir. Elçi Pavlos, Romalılar 8:5'te bunu vurgular. Doğal benliğe uyanlar benlikle ilgili işleri, ruha uyanlar ise ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ölüm Tanrı'dan ayrılmaktır ve Yuhanna'nın da söz ettiği aynı şeydir. Doğal benliğe göre yaşayan bir imanlı olarak onunla beraberliğimiz olamaz. Değerli dostum, benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir diyor haberci Pavlus. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez de. Pavlus açıkça belirtiyor ki yasa verilmeden önce de günah vardı ama bu yasaya karşı gelmek değildir. Yuhanna'nın yazdıklarındaki ifade ise günah işleyen herkes yasaya karşı gelmiş olur diyor. Durumu iyice açıklamıyor bu. Daha doğrusu şöyle olurdu: günah işleyen yasasızlık yapmış olur. Pavlos Romalılar'da yasanın olmadığı yerde ona karşı gelmekte söz konusu değildir diyor. Ancak günah vardır. Çünkü günah bir insan yoluyla, ölümde günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm insanlara yayıldı çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12. Bu Adem'de günah işlediğimiz ve onun günahının kalıtım yoluyla bizim olduğu anlamına gelir. Günah işlediler. Neden? Çünkü günahlıydılar. Yaşaya 53. bölüm 6. ayette kurtulmamış herkesi resmeden bir ayet var. Şöyledir: hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık ve her birimiz kendi yoluna döndü. Ve Rab hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Her birimiz kendi yoluna döndü. Şu iki sözcük iyi bir özet veriyor: kendi yoluna. Bizim sorunumuz kendi yolumuza kendimizin gitmek istemesidir değerli dostum. Küçük bebek yatağında avazı çıktığı kadar bağırıyor. Derdi nedir? Kendi isteğini yaptırmak. Ancak Tanrı'nın bu çocuğu Tanrı'ya döndü ve yeniden doğdu. 1 Yuhanna 3. bölüm 5. ayette şöyle diyor: Mesih'in günahları kaldırmak için belirgin olduğunu biliyorsunuz. Onda günah yoktur. Sadece İsa Mesih günahları kaldırabilir ve zaten o, değerli dostum, bu amaçla gelmişti dünyamıza. Burada görmemiz gereken iki önemli yön vardır. Yuhanna 1. bölüm 29. ayette şöyle diyordu: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. O günahın cezasını taşıdı. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu da Yuhanna 3. bölüm 16. ayettir. Mesih dünyanın günahı için öldü. Aynı gerçek Yuhanna'nın mektubunda da geçerlidir. Mesih günahları kaldırmak için belirgin oldu diyor. İmanlının yaşamında da günahın uygulamalarını kaldırdığını görüyoruz. Mesih yalnızca bizim günahlarımızın değil, tüm dünyanın günahlarına da kefaret olarak öldü. Fark nedir o zaman? O günahımızın cezasını ödetecek bir ölüme gitmekle kalmadı, ayrıca günahın yaşamımızdaki gücünü de ortadan kaldırdı. Kendisinde günah olmadığını bilirsiniz diyor elçi Yuhanna. Kurtarmak için öldü. O bizim günahlarımızın kefaretiydi. O günahsız ve lekesizdi. Dolayısıyla hem günahı hem de günahın suçluluk duygusunu ortadan kaldırdı. O bizi günah işleme alışkanlığında kurtaracak gücü sağlayabilendir. Bize onun için yaşayacak gücü sağlayabilen yeni yaratılışı verdi. 6. ayette şöyle diyor, yani 1 Yuhanna 3. bölüm 6. ayette, Mesih'te yaşayan kişi günah işlemez. Günah işleyen kişi onu ne gördü ne de bildi. Değerli dostum, bizim hayatımız Mesih'tedir. Mesih'teyiz çünkü yaşamımız onda saklıdır. Aynı zamanda Mesih'in de bizde olduğunu anlarız. Mesih'in hayatı bizde yaşıyorsa, bunun anlamı bizdeki yeni yaratılışın günah işlemeyeceğidir. Eski yaratılış değil, eski benliğimiz günah işliyor ama yeni yaratılış günah işlemiyor. Tümüyle günahsız olan Mesih, bizi Tanrı ile barıştırmak için günah oldu ve ruhuyla ona iman eden kişi de yani imanlı da yaşar. Bizdeki yeni yaratılış onun bize verilmiş yaşamıdır. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu iseniz bu yeni yaratılış eskisine ait olmayacak ve günah işlemeyecektir. Mesih'teki imanlı günah içerisinde yaşayamaz. Günahlılar arasında yaşamaktayken imanlı yeni yaratılışa sahiptir ve günahlı bir yaşam süremez. Tanrı'nın çocuğu babasına benzer. Baba tertemizdir, dolayısıyla oğul da bu tür bir yaşam sürmek ister. Bir imanlı ara sıra günaha düşse de o günahlı durumunda kalma zorunda değildir. Hemen oradan çıkma gücüne sahiptir. Tanrı günah alışkanlığından kurtulmamız için gerekli gücü sağlar ve Yuhanna'nın burada söylediği de tam budur. Mesih'te yaşayan günah işlemez. Bu nedenle bu eski doğamıza dönüp orada kalırsak hiçbir zaman Tanrı'nın çocuğu olmamışız demektir. Eğer günahta yaşamak sizi mutlu ediyorsa düşünmeniz gereken bir şey vardır. Tanrı'nın çocuğu değilsiniz demektir bu. Çünkü Tanrı'nın çocukları babalarına benzerler. Bu demek değildir ki imanlı günaha düşmez. Tabii ki düşüyor. Biz Mesih'e iman ettiğimizde evet yeni yaratılışa sahip oluyoruz ama bizim eski doğamız da ortadadır. Ve bu yüzden bir savaş halindedir ama Mesih imanlısı günah içerisinde sürekli yaşamaz. Ya da günah içerisinde vurdum duymaz bir şekilde yaşamaz. Günaha düşer ve bundan pişmanlık duyar, bundan üzülür ve Rab'be gider, af diler ve yeniden Tanrı ile beraberliği arar. Göksel babamız diyor ki kendisi kutsal olduğu gibi onun çocukları da kutsal olmalılar. Bir dinleyicimizden aldığımız şu mektup buna ışık tutabilir. Çok ciddi bir sorunum var diyor ve umarım bana yardım edebilirsiniz. Çünkü çok çaresizim ve kimsem yok. Kuşkularım oldu ise de yeniden doğmuş bir Mesih imanlısı olduğumu biliyorum. Acaba benim homoseksüel olduğumu öğrenirseniz ne düşünürdünüz? Belki de sonsuz yaşama sahip olduğum düşüncesini kendim uyduruyorum sanabilirsiniz. Ancak inanın durum öyle değil. Kurtulduğumu biliyorum ama içimdeki o sevinci yitirdim. Kurtuluş sevincini kaybettim. İmanlı gibi yaşamaya çalışıyorum ama daha önce hiç bu kadar zor bir duruma düşmemiştim. Bu gencin mektubu aslında değerli dinleyicilerimiz teşvik edicidir. Çünkü homoseksüel olduğunu söylemekle birlikte durumunun çok zor olduğunu, sevinç ve esenliğinin olmadığını belirtiyor. Onun Tanrı çocuğu olup olmadığını tartışmayacağım ama ona ve onun gibilere şunu söylemek istiyorum. Tanrı sizi gerçekten bu durumdan kurtarabilir kardeşim. Ondan, yani Tanrı'dan bunu isteyin. Ondan sizi yaşamınızda sevinç ve esenlik bulabileceğiniz yere getirmesini isteyin. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız, günahlı bir durumdan hoşnut kalmayacaksınız. Homoseksüellerin de alkolikler gibi hasta olduğunu söyleyenler yanılıyorlar. Homoseksüellik hastalık değildir. Tanrı bunun günah olduğunu ve ondan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. İşin içinde bir anormallik de vardır. Eminim, imanlı bir psikologla görüşmek yararlı olacaktır. Diğerleri değerli dostum, sizi sorunun içerisine daha fazla itip durumu kötüleştirebilirler. Tanrı sizi kurtarabilir, bundan eminim. Ve eğer onun çocuğuysanız, Tanrı sizi kurtaracaktır da. Tanrı sözü de bunu söyler. İnanırsanız kurtulursunuz. Bu konuda soru ve düşünceleriniz olursa, yayınımızın sonunda vereceğimiz adresimize yazabilirsiniz. Size bu alanda yardım etmeye çalışacağız. 1 Yuhanna 3. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Çocuklarım, kimse sizi kandırmasın. Doğruluk yapan doğru kişidir, tıpkı onun doğru olduğu gibi. Çocuklarım ya da yavrularım derken Yuhanna, dünyaya değil Tanrı'nın çocuklarına sesleniyor. Bu şekilde seslenen sadece Yuhanna değil, İsa'nın yakın öğrencilerinden Petrus da buyruğa uyan çocuklar gibi olun, geçmiş günlerdeki bilgisizlik tutkularının kalıbına girmeyin der. Paulus da Efes'teki imanlara yazarken öyleyse sevgili çocuklar gibi Tanrı'ya benzer olun diye bu kutsallık özelliğini dile getirmiştir. Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi doğru olanı yapan da doğru kişidir. Tanrı'nın çocuğunu belirleyen işte budur kardeşim. Mesih'te yaşamak sadece onda olmakla başlayıp bitmez. Burada yeryüzünde bulunduğumuz ülkede, kentte ve mahalledeki yaşam biçimimiz önemlidir. Onda kalırsak, yani Tanrı'da kalırsak, onunla beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde günahtan vazgeçmiş olacağız. Bir gün başka bir gençle konuşuyordum. Bana şöyle dedi. Sizi radyoda dinliyorum. Belki bana yardım edebilirsiniz. Ben bir alkolüyüm. Yıllar önce Mesih'e iman ettim. Uzun süre alkol almadan yaşayabiliyordum. Ancak bir gün yine kendimi sarhoş bulduğum oluyor. Kendimden nefret ediyorum. Bu müdürlük yapan genç konuşurken, biliyor musunuz, ağlamaya başladı. Şöyle devam etti. Böyle giderse bir gün işsiz de kalacağımı biliyorum. İçmek istemiyorum çünkü Tanrı'nın bir çocuğuyum. Öyle değilsin demeyin çünkü Mesih'e iman ettim. Bu sabah gelip size şu soruyu sormak için 80 kilometrelik yol yaptım. Benim bu dertten kurtulmam mümkün mü? Tabii mümkün dedim. Eğer göksel babanın doğasına sahipse kesin olan bir şey vardır ki o da bu günahta devam ettikçe Tanrı'nın onu mutlu etmeyeceğidir. Bu benim uzun bir süre içinde gördüğüm en mutsuz insandı dostum. Ona dedim, her düşüşün ardından göksel babana gidip yaptığını anlat. Ona onun adına leke getirmek istemediğini söyle. Bir gün o seni bundan kurtaracaktır. Bu durum Mesih'e iman edip kötü bir alışkanlık yüzünden günaha düşen her imanlı için geçerlidir. Tanrı kurtarabilir ve kurtaracaktır da. Senin sorunun nedir değerli dostum? Seni düşüren, seni günaha düşüren nedir? Tanrı'ya git ve ona anlat. Ben eminim ona gittiğinde, ona yakardığında ve bunda samimiysen ve Tanrı'nın çocuğuysan Tanrı seni kurtaracaktır. Biraz zaman gereklidir. Burada söylediğim hususu yakından bilen biriyim. Gençken Tanrı benim de yaşamımda böyle bir değişiklik yapmıştı. İyi bir ailem vardı. Her istediğimi alabiliyordum ve genç yaştayken hep içerdim. Tanrı beni genç yaşta bu dertten kurtardığı için ona şükrediyorum. O sizi de sorununuzdan ve günahınızdan kurtaracaktır. Bu mektup değerli dostum yaşamınızla ilgili konuları aydınlatıyor. Kısa bir kursa gidip bundan kurtulamazsınız. Tanrı'ya dönüp onunla iyi bir ilişki kurmanız gerekir. Şimdi Yuhanna imanlıyı rahatsız eden günah sorununun özüne iniyor. 1 Yuhanna 3. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Günah işleyen herkes iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan bu yana günah işliyor. Tanrı'nın oğlu iblisin işlerini dağıtmak, bozmak için belirgin oldu. Yuhanna, günah işleyen iblistendir diyor. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işliyor. İsa, onu öldürmek isteyen Yahudilere şöyle dedi. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildir. Hiçbir zaman gerçekten yana olmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylerken içinde bulunanı söyler. Çünkü yalancıdır ve yalanının babasıdır. Yuhanna 8 ayet 44. Bizler ilginç bir şekilde babalarımıza benzeriz değil mi? Eğer günah içerisinde yaşarsanız o zaman şeytana benzer bir davranış sergilersiniz. Eğer babanız göksel tanrıysa onun yaratılışına sahip olup onun gibi davranacaksınız. Yani eğer biz şeytanın davranışlarını hayatımızda sergilersek o zaman bizim babamız şeytandır. Ama eğer göksel babamızın tutumunu kendi hayatımızda sergilersek babamız Rab'dir. Değerli dostum, tüm günah ve günahın ürünleri şeytandan geliyor. Buna dikkat etmeliyiz. İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'ya isyan içerisindedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'tir ki buradaki oğul tamamen ruhsal anlamdadır. Dostum, sana yardım edebilecek tek kişi İsa Mesih'tir. İblis sana baskı mı yapıyor? Kurtulamadığın kötü bir alışkanlığın mı var? Rab'be git. O sana yardım eder. O en iyi doktordur. Sorunlarınızın çözümünü onun ellerine teslim edin. Rab İsa Mesih dünyanın günahı için öldü. Vaftizci Yahya şöyle demişti İsa'yı gördüğünde. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu. Yuhanna 1 ayet 29. O günahın cezasını üstlendi. İmanlı kardeşim, İsa Mesih'e inandığınız andan beri günahlarınız geride kaldı. O günahların yargısından kurtuldunuz ve etkisinden de kurtulmaktasınız. Ona iman ettiğiniz için kurtuluşunuz konusunda günahlarınız asla artık Tanrı'nın önüne getirilmeyecektir. Anladınız mı kardeşim? İşte Mesih'in getirdiği müjde budur. O günahların yargısından kurtuldunuz ve etkisinden de kurtulmaktasınız. Altını çiziyorum. İsa'ya iman ettiğiniz için kurtuluşunuz konusunda günahlarınız bir daha asla Tanrı'nın önüne getirilmeyecektir. Yuhanna bu mektubunda Rab İsa'nın yalnızca günahımızı değil, günahları yani çoğul bir ifade kullanarak tüm günahları ortadan kaldırmak için ortaya çıktığını belirtiyor. Onda hiçbir günah yoktur. Böyle bir başkahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkahinimiz olması uygundur. Ancak o da bir insandı ama kusursuz doğdu ve kusursuz yaşadı. Bu nedenle günahımızın cezasını ödeyerek günahları kaldırmak için ortaya çıktığını görüyoruz. Günahları kaldırmak yani tüm imanlıların günahlarını kaldırmak için. Daha da açıkçası bizim imanlı olarak yaşayabilmemizi mümkün kılmak için öldü İsa Mesih. Bu da bizi bu ana bölümün konusuna getiriyor. Her imanlının duasında iki yön vardır. Bu Romalılara yazılan mektubun 7. bölümünde Pavlos'un sözünü ettiği şeydir. Orada Pavlos kendi iman yaşamına bakıp şöyle diyor. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. Yeni yaratılışım, bende başlayan o yeni yaşam, Mesih'in karakteri iyiyi yapmak isterken eski doğamız, tabiatımız bizi geriye çekiyor. Eski doğamız Tanrı'ya hizmet etmeyecektir çünkü ona karşıdır. Pavlos şunları da yazıyor. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Romalılar 8, 7 ve 8. ayetler. Değerli dostum, yeniden doğmadan önce her ne kadar çaba gösterseniz bile Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Siz bedende değil ruhta yaşıyorsunuz. Dolayısıyla da izin verin Tanrı'nın ruhu sizi yöneltsin. Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil Tanrı'nın ruhunun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir diyor Elçi Pavlos Romalılar 8 ayet 9'da. Bildiğiniz gibi sözünü ettiğim yeniden doğmuş olan imanlılardır. İmanlıyım diyenlerden, kiliseye gidenlerden ve vaftiz olmuş olanlardan ya da belli bir adete göre yaşayanlardan söz etmiyorum. Yeniden doğmuş olanlardan konuşuyoruz. Rab ise iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Böylece de bizim, yani yeniden doğuşa sahip olanların Tanrı için yaşamamızı sağladı. 9. ayette şöyle diyor: Tanrı'dan doğan kişi günah işlemez. Çünkü onun içerisinde tanrısal tohum kalır, günah işleyemez. Çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Tanrı'dan doğan denildiğinde sözünü ettiğimiz yeniden doğuşu kasteder. Bu Rab İsa'nın bir din önderiyle olan şu konuşmasında da önümüze çıkıyor. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Bunu Yuhanna 3. bölüm 7. ayette okumuştuk. Yuhanna mektubunda Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez diyor. Tanrı'nın çocuğuna yeni bir doğa verilir ve bu doğa günah işlemez. Kaybolan oğlun öyküsünü kutsal kitapta okumuşsanız hatırlayacaksınız. Oğul domuz güdücüsü oldu ama orada sürekli kalmadı. Neden orada kalmadı? Çünkü onun domuz ağılında sürekli kalmasına gerek yoktu. Onun soylu bir aileye ait oluşu buna izin veremezdi. O baba evini özlemişti. Siz de Tanrı'nın çocuğuysanız soylu bir aileye aitsiniz ve her zaman babanızın evinde olmayı isteyecek, oraya özlem duyacaksınız. Yuhanna diyor ki, Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Ne yazık ki bu ayet biraz yanlış bir izlenim uyandırıyor. Burada kastedilen hiç günah işlememek değil, günah içerisinde yaşamamaktır, sürekli olarak yaşamamaktır. Yuhanna bu mektubun ikinci bölümünde şöyle dedi: Ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Yani imanlı günah işlemek durumunda kalacaktır. Bu dünyada yaşadığımız süre günah işlememek olanaksızdır. Çünkü eski doğamız daha buradadır. Bununla birlikte Yuhanna bize yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor 1 Yuhanna 2. bölüm 1. ayette. Günah Tanrı'nın isteğine karşı olan bir şeydir ve yaşamımıza girdiyse de Yuhanna'nın da dediği gibi bizi babanın önünde savunacak bir savunucumuz vardır. Ve günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yuhanna yine imanlılara hitap etmektedir ve onların günah işleyeceğini söylemektedir. Dolayısıyla Yuhanna Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez derken yeniden doğan kişinin hiçbir koşul altında günah içerisinde sürekli yaşamaya devam etmeyeceğini söylüyor. Çünkü onun içerisinde tanrısal tohum kalır. Eğer siz Tanrı'nın bir çocuğu iseniz tanrısal bir doğaya sahipsiniz demektir kardeşim. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Neden? Çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Yuhanna da Mesih'in kanının bizi her günahtan arıttığını yazarken tövbe etmemiz gerektiğini vurgular. Ancak sözü edilen tövbe gerçek ve içten bir şey olmalıdır. Kilisede öne çıkıp bir itirafta bulunup birkaç damla gözyaşı akıtmaktan söz etmiyor. Soru şudur: Tanrı'dan doğdunuz mu? İmanlıların güvencede olduğuna inanmakla birlikte imanlı gözükenlerin güvencesiz durumda olduklarına da inanıyorum. Kendi yaşamımızı gözden geçirip bir çizelge hazırlamamız iyi olur. Kendimizi inceleyip imanda olup olmadığımızı gözden geçirmeliyiz. Tanrı'nın gerçek bir çocuğu musunuz? Tanrı'nın özlediklerini özlüyor musunuz? Önemli olan budur. Rab'be bu şekilde gelen birisi hemen günahlarından tümüyle vazgeçemez. Yeni imanlının hayat tarzına bakıp da o Tanrı'nın bir çocuğu olamaz diyebiliriz. Bence bir kişinin hayat tarzından onun imanlı olup olmadığını hemen anlayamayız. Ancak şunu biliriz ki eğer o kişi Tanrı'nın çocuğu ise bu günahtan er geç vazgeçecektir. Ve onun yaşamı yavaş yavaş Tanrı'nın sevgi, doğruluk ilkelerinde gelişecektir. Böyle bir kimse sürekli olarak günah içerisinde yaşayamaz. Evet, Tanrı'dan doğmuş olan ara sıra günaha düşebilir ama günahta yaşamayı sürdüremez. Günahta devam edemez. Mesih imanlıları olarak yeni bir doğaya sahibiz ama eskisini atmadık daha. Sorun işte buradadır. Pavlos'un şu haykırışı boşuna değildi. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Yalnızca Tanrı'nın ruhu kurtarabilir. Eğer umutsuz ve çaresiz bir durumda olduğunuzun farkındaysanız, eğer bazı günahlar yaşamınızı zehir ediyorsa, sevincinizi alıp götürüyorsa, eğer kurtulmak istiyorsanız, o sizi kurtarabilir ve kurtaracaktır da. Günahınızdan kurtulup ona hizmet etmek, onunla çalışmak istiyorsanız, o da buna hazırdır. Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işlemez.